35. ayrım. Sayfa 425. Bütün oda sessizliğe bürünmüştü ki Noah'nın haykırışı duyuldu. Ne? Winona Vivienne kağıtları uzattı. Resmi işlem başladı. Cuma günü dilekçeyi adliyeye verdim. Belgeleri okurken Vivienne'in elleri titriyordu. Olay yerinde bulunan DNA örneğinin yeniden test edilmesi talebi. Dallas testi kabul etti, dedi Winona. Vivienne Noah'a baktı. Oğlunun gülüşünü görünce içinden ağlamak geldi. Biliyordum, dedi Noah. Eve dönmesi ne kadar sürecek? Vivienne sandalyesini masadan uzaklaştırıp ayağa kalktı. Masum olduğunu mu düşünüyorsun Winona? Şimdi mi? O zaman tek kelime etmemiştin. Sesi titreyen Vivi geriye doğru sendeledi. Henry avucunu masaya öyle bir vurdu ki çatal bıçaklar ile tabaklar tangırdadı. Kes şunu Winona! Babasına kes sesini diye bağırdı Aurora. Winona'ya döndü. Yanıldığımızı mı söylüyorsun? Winona Vivi'ye baktı. Hepimiz değil. O biliyordu. Bana onu aklayabilecek taleplerden, testlerden ya da dilekçelerden kaç kere söz edildiğini biliyor musun? Bütün bunlara bir daha katlanamam. Söyle ona Aurora. Noah'ın kalbi kırılmadan vazgeçmesini söyle. Bunu yapamazsın anne. Aurora yavaşça ayağa kalkıp Winona'nın yanına sokuldu. Üzgünüm Vivi. Eğer hatamızı telafi etme şansımız varsa... Vivienne odadan fırlayıp bahçeye çıktı. Yağmur damlaları yüzüne vurup gözyaşlarına karışıyordu. Nefes nefese kalıncaya dek koştu ve ıslak çimenlerin üzerine yığıldı. Tepeyi çıkan Winona'nın kendisine doğru yaklaşmakta olduğunu işitti. Damlalar çit kazıklarına, yapraklara ve çimenlere vururken ablasının derin derin soluk alıp verişi bu yağmur senfonisine rağmen ayırt ediliyordu. Winona Vivi'nin yanına oturdu. Vivienne kıpırdamadı. Düşünebildiği tek şey bütün bunların inanmayı ne çok istediği ve 12 yıl önce ablasının desteğini hissedebilmiş olsa ne kadar mutlu olacağıydı. Bir an için Winona'dan nefret ettiğini hissettiyse de sonradan bu his bile uçup gitti. Vivi yavaşça kalktı. Biliyorsun işe yaramayacak. Bütün umutlarımızı yeşertip bizi yeniden o çamurun içine sürükleyeceksin. Sonunda Dallas olduğu yerde kalacak ve Noah da hayatın ne kadar boş olduğunu anlayacak. Vivi'nin sesi fısıltıya dönüştü. Bu yüzden vazgeç, tamam mı? Yapamam. Vivienne bu yanıtı alacağını biliyordu ama yine de içi acıyordu. Öyleyse bana neden söyledin? Benden ne istiyorsun? Dua etmeni. Vivienne göğüs geçirdi. Tabii ki edeceğim. Teşekkürler. Açık konuşmak gerekirse ben... Vivienne ayağa kalkıp uzaklaştı. Kulübeden içeri girip kapıyı ardından kapattı, mutfağa gitti. Ucuz tekiladan 3 kadeh içti ve giysilerin sırılsıklam olduğuna ya da çamurlu çizmelerinin hala ayağında olduğunu aldırış etmeden yatağına uzandı. Anne, Vivi Noah'ın eve girdiğini duymamıştı bile ama oğlu şimdi burada yatağının yanındaydı. Nasıl sevinmezsin, dedi Noah. Vivi ona bir şey söylemesi gerektiğinin, onu boş beklentilerin sonunda yaşanan yıkımı hazırlaması gerektiğinin farkındaydı. İyi bir anne böyle yapardı. Fakat şimdi Vivi'nin içinde hiçbir şey kalmamıştı. Ne iradesi, ne ruhu, ne de kalbi. Yan dönüp dizlerini göğsüne çekti. Gözlerini yastığının kırık beyaz renkli soğuk tümseyine dikmiş, düzensiz kalp atışlarını dinlerken her şeyi anımsıyordu. En çok da boşanma kağıtlarını imzalayışı geliyordu aklına. Kimse Dallas'a inanmazken onu orada bir başına bırakmıştı. Yıllardır kendi kendine yapılması gereken şeyi yapmış olduğunu, yaşamaya devam etmek için başka çaresi kalmamış olduğunu söyleyip durmuştu. Ama şimdi bu bahane inandırıcı gelmiyordu. Vivi Noah'ın geri çekilip uzaklaştığını, onu orada anılarıyla bırakıp kapıyı tek çekip çıktığını duyduğu halde umursamadı. Winona ardında yağmur sularıyla dolu izler bırakarak çiftlik evine doğru yürüdü. Mutfakta bulaşık yıkamakta olan kız kardeşini izleyerek öylece bir başına dikildi. Babası çalışma odasına çekilmişti ve tabii ki kapısını kapatmıştı. Bu kafam bozuk, içiyorum anlamına gelen Grey ailesi sinyaliydi. Winona'nın arkasından kapı çarpılarak açıldı ve Noah koşarak eve girdi. Kesinlikle harikasın Winona teyze. Noah teyzesine koşup sarıldı. Winona'yı kucaklarken sanki her şey bitmiş ve hayatında en çok istediği şeye kavuşmuş gibiydi. Noah geri çekilip kaşlarını çattı. Sorun ne? Winona ne diyeceğini bilemedi. Kalkıştığı işin önemi ortaya çıkmış ve artmıştı. Doğru şeyi doğru sebeplerle yapıyor olmayı diliyordu. Oturma odasına girerken, ablamla konuşmam gerek Noah dedi Aurora. Pembe bir havluyla ellerini kurulamaktaydı. Ama bir sürü sorun var dedi Noah inatçı bir tavırla. Ve annem öylece yatıyor. Her zamanki gibi. Üzerine gitme. Haydi dışarı. Noah hali dramatik bir hayal kırıklığı pozuna, buna kapıyı çarpmak da dahil, bürünerek evden çıktı. Winona'nın gözü çalışma odasının kapalı kapısına ilişti. Baban bir şey söyledi mi? Paslanmış boruların sesi bile onunkini bastırır. Huysuz, acınası yaşlı adamın teki ve ne düşündüğü umurumda bile değil. Ne yazık ki sen bunu kafaya takıyorsun. Aurora yaklaştı. Ben şunu merak ediyorum, Win. Bu doğru mu? Ne demek istiyorsun? Seni seviyorum, biliyorsun ama Vivienne'i hep kıskanmışsındır. İlk başta Dallas da aynı şeyi söylemişti. Winona insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü öğrenince utanmıştı. Üstelik bunları hak ettiğini bilmek daha da utandırıcıydı. Korkarım o masum. Bunu mu duymak istiyorsun? Peki onu hapisten çıkartabilecek misin gerçekten? Bilmiyorum. Denemekten başka çare yok. Bu işin üstesinden gelemezsen Tanrı yardımcın olsun Vin, dedi Aurora. Vivi bu kez dayanamayabilir. Biliyorum. Peki dedi Aurora sonunda. Nasıl yardımcı olabilirim? Vivi'nin yanında ol dedi Vin ona. Beni bir süre görmek istemeyecektir ve yalnız kalmasını istemiyorum. Kız kardeşi dönüp giderken bir de Aurora diye seslendi Vin. Benim için dua et. Şaka mı yapıyorsun? Bu geceden itibaren hepimiz için dua edeceğim. Şu anda ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum ve soracak kimse de yok. Büyük sürpriz. Keşke okulda olsaydım ve Jesse ile konuşabilseydim. O bir yanıt verirdi. Her şey geçen akşam yediğimiz aile yemeği sırasında başladı. Winona teyzemin duaya eşlik etmediğini fark edene kadar her şey gayet olağan görünüyordu. Bunu fark eden büyük babam çok sinirlendi. Sonra teyzem anneme birkaç kağıt uzatıp babamın DNA testini yaptırmaya ikna olduğunu söyledi. Buna inanamadım. İçimden kahkaha atmak geldi ama kıyamet koptu. Büyük babam elini masaya vurdu, annem iyice delirdi ve Aurora teyzem Winona teyzemin tarafını tuttu. Annem Winona teyzeme bağırarak bir şeyler söyleyip dışarı fırladı. Bittiğini sandım ama büyük babam öfkeden deliye döndü. Yerinden öyle hızlı kalktı ki bardağı yere düşüp kırıldı ve teyzeme ''Bunu yapmayacaksın Winona'' dedi. ''Yeter artık.'' Sonra Aurora teyzem büyük babama onun huysuz, yaşlı bir adam olduğunu ve bir yanlışı görüp bunu düzeltmeye çalışan Winona'yla gurur duyması gerektiğini söyledi. Winona teyzem yapmakta olduğu şeyin bir seçim olmadığını, bazı şeylerin yapılması gerektiğini anlatmaya çalıştı ve büyük babam çalışma odasına gidip kapıyı çat diye kapattı. Ben annemin arkasından koşup onunla konuşmaya çalıştım ama o yalnızca yatağında bir salyangoz gibi kıvrılıp gözlerini duvara dikti ve çiftlik evine geri döndüğümde de Aurora teyzem beni kapı dışarı etti. Soru sormama izin vermedi bile. Winona teyzem de ağlamaklı oldu. İşler çok karıştı. Kimse ne hissettiğimi umursamıyor. Ama hangisinin ne söylediği umurumda değil. Ben babama inanacağım ve bu annemi sinir ediyorsa çok yazık. Belediye başkanlığı münazarasının yapılacağı sabah Winona gün doğmadan uyandı ve bir daha uyuyamadı. Bu gri Kasım sabahında uzun müddet yatağında uzandı ve Fransız kapıların küçük camlarından dışarıya baktı. Nihayet saat 8'de üzerindeki örtüyü çekip yataktan kalktı. Çıplak ayakla usulca alt kata inip bir demlik kavrulmuş Fransız kahvesi yaptı, kahveyi büyük bir kupaya doldurdu ve hem kahvesini hem de münazara notlarını alıp üst kata çıktı. 4 saat boyunca yatağında oturup notlarını tekrar tekrar okudu. Gerekli olan her maddeyi zihnine iyice kazıdı. Oyster sahilinin nüfus oranı, Hood kanalı sularında baş gösteren yavaş ölümün çevresel etkileri, son balığı ve kereste sanayilerinde kapasite düşüşü yaşanırken kasabalıların karşılaştığı sosyoekonomik sıkıntılar, Winona komşularının bu münazaradan ayrılırken onun kasabayı yönetme kabiliyetine yürekten inanmış olmalarını istiyordu. Halkının ağzından kendisinin kuşkusuz, gelmiş geçmiş en iyi belediye başkanı olacağını duymak istiyordu. Birinci hedef buydu. İkinci hedef, modern hafızada gerçek anlamda en iyi belediye başkanı olarak yer edinmekti. Saat 2'de Aurora, elinde büyük makyaj çantası ve Winona için getirdiği kıyafetle kapıda belirdi. Vivienne'in ortalarda görünmemesi dikkat çekiciydi. Aurora evden içeri daldı. Seni lacivert kruvaze döpiyeslerinden birinin içinde görmeye tahammül edemeyeceğim. Hey, pahalı takımlar onlar. Bu bahane olamaz. Bak sana bu güzel kıyafeti getirdim. Dökümlü ama şık duruyor. Ayrıca büyük annelerinkinden daha moda bir kolye takmaya ne dersin? Winona yatağın ucuna oturdu. Teslim oluyorum. Mükemmel. Vivi nasıl? Aurora ablasının saçlarını taradı ve evden getirdiği düzleştiriciyle düzeltmeye koyuldu. Sessiz, sanırım korkuyor. Noah babasının her an eve dönebileceğinden emin. Aurora eğildi. Yaptığın işten eminsin değil mi? Mahkeme Dallas'ın DNA örneğini olay yerindekiyle karşılaştıracak ve uymuyorsa onu serbest bırakacak, değil mi? Winona bu sorunun ağırlığı altında ezildi. Bildiğim bir şey varsa o da Dallas'ın masum olabileceği ihtimalini keşfettiğimden beri uyku uyuyamadığım. Cezaevini bir görsen, hele Dallas. O da Vivian kadar perişan halde. Tabii dedi Aurora. Winona'nın saçını nazikçe geriye tarayıp şık bir tel tokayla tutturdu. Hiç aklımı almıyordu. Yani Dallas Vivian'ı o kadar seviyordu ki onun Kate'le kırıştırdığına hiç inanmadım. Bunu o zaman söylemeliydim. Seni dinlemezdim. Kimse dinlemezdi. Ama hiç değilse Vivi yalnız olmadığını anlamış olurdu. Winona dalıp gitti. Doğruydu bu. Bazen bir tek insanın desteği bile çok şeyi değiştirebiliyordu. Sonraki bir saatte iki kardeş Dallas Ranger konusu hakkında konuşmadılar. Münazaradan sonraki hafta yapılacak seçimden ve yaklaşan tatilden söz ettiler. Winona notlarına göz gezdirirken Aurora, Ricky'nin nadir ve aceleye getirilmiş aramalarından yakındı. Sonunda evden ayrılırlarken Winona olabildiğince güzel göründüğünün farkındaydı. Aurora, onun saçlarını düzleştirmiş, ona kahverengi gözleriyle açık tenini ortaya çıkaran mükemmel bir makyaj yapmıştı. Winona'ya getirdiği takım şarap rengi yumuşak bir kumaştan yapılmış astarsız ceket, aynı kumaştan pantolon ve siyah renkli yuvarlak yaka bluzdan oluşuyordu. Gitme zamanı geldiğinde hazır mısın diye sordu Aurora. Hazırım. İki kardeş dışarı çıkıp liseye doğru yürüdüler. Liseye varınca kızların soyunma odasına girip etkinliğin başlamasını beklemeye koyuldular. Teşekkürler Aurora dedi Winona kız kardeşine sarılarak. Desteğin benim için çok kıymetli. Haklı onlar ablacığım. Winona soyunma odasından çıkan kız kardeşinin ardından baktı ve sonra son bir kez notlarına bakmak için parlak ahşap sıralardan birine oturdu. Verileri incelemeye öylesine dalıp gitmişti ki birinin yanına yaklaştığını fark edince irkildi. Vakit geldi Winona. Winona güldü. Heyecanlı ve endişeliydi. Öyle ki sabırsızlıktan başı dönüyordu. Kendini yaşam boyunca hiçbir şeye bu kadar hazır hissetmemişti. Bu bir başlangıç bile olabilirdi. Belki de Senatör Gray neden olmasındı ki? Winona kurul üyesinin ardından spor salonuna girdi. İçeride basketbol sahasına yerleştirilmiş katlanan sandalyelerde yüzlerce arkadaşı ve komşusu oturmaktaydı. Onların önünde üzerine mikrofonların yerleştirildiği iki kürsü bulunuyordu. Winona içeri girince topluluk bir sessizliğe büründü. Gözlerinde ancak huşu olarak tanımlanabilecek bir hisle onu izliyorlardı. İnsanların hayranlık dolu bakışları Winona'ya kendini güçlü hissettiriyordu. Winona kürsülerden birine çıkıp yerini aldı. Bir dakika sonra rakibi salondan içeri girdi. Adam pişmiş kelle gibi sırıtıyordu. Tokalaşmak için elini uzatırken "Bu akşam pek bir güzelsin Winona," dedi rakibi. "Ah çok teşekkür ederim Dad ama biliyorsun burada önemli olan görünüş değil. 8 yıldır belediye başkanlığı yaptığım için neyin önemli olduğunu senden daha iyi biliyorumdur herhalde ama cehalet seni açık konuşmaktan alıkoymasın." Winona neşeyle gülümserken içinden canını okumak için sabırsızlanıyorum diyordu. Pek yakında göreceğiz. Ardından Ted tıpkı ringdeki bir boksör gibi köşesine, kürsüye çekildi ve Winona yerinde kaldı. 10 yıl önce başkanlık yapan adam Tom Trumbull aralarına girip mikrofona yaklaştı ve iki adayı tanıtıp soru-cevap şeklindeki münazaranın kurallarını hatırlattı. İlk soruyu Başkan Olson'a yöneltiyoruz. Ted, yanıt vermek için 2 dakikan var ve Winona, Ted'in yanıtını çürütmek için 1 dakikan var. Başlayalım mı? Eric Engstrom hemen ayağa kalktı. Başkan Olson, belediye başkanlığının kolluk kuvvetlerini denetleme yetkisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Sizin yönetiminiz, vatandaşlarınız olarak bizlerin kendimizi daha güvende hissetmemizi nasıl sağlayacaktır? Bu bir ahmak tarafından sorulan aptalca bir soruydu ama Winona'nın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yoktu. Winona gülümseyerek kalabalığa şöyle bir göz gezdirip dost yüzler aradı. Aurora ile Noah hemen önde oturmaktaydılar. Ona bakıp cesaretlendirici bir tavırla başlarını salladılar. Vivian ile Henry onların yanında put gibi duruyor. İkisi de gülümsemiyordu. Tabii ki burada olacaklardı. Henry kasabalının Waters Edge'deki anlaşmazlıklardan haberdar olmasına izin vermezdi. İnsanlar dedikodu yapardı. Winona babasının ele güne karşı rezil olmama kaygısı taşımasına ilk kez minnettar kaldı. Mark ilecisi Mar'la birlikte arkada oturmaktaydı. Yanıt hakkı sizidir Bayan Gray dedi Trumbull. Winona duraksamadı. Kolluk kuvvetlerinin mali desteğe ve dikkatli denetlenmeye ihtiyacı vardır ama üzerlerindeki hükümet baskısını artırarak işlerini zorlaştırmaya gerek olmadığı kesindir. Başkan olarak Şerif Baylor ile yardımcılarına destek olmayı görebileceğim. Amacım onların yoluna taş koymak değildir. Aurora ile Noah buna cevaben heyecanla alkışladılar. Winona izleyicilerin geri kalanına bakınca telaşa kapıldı. İnsanlar ellerini kucaklarında kenetlemiş oturuyorlardı. Mar Michelin ayağa kalktı. "Winona," dedi kadın tereddütlü bir sesle. "Polislerin ahmak olduğunu düşünürken onların yoluna taş koymamayı nasıl başaracağını merak ediyorum." "Üzgünüm Mar, neden söz ettiğini anlayamadım." "Duyduğuma göre birdenbire Dallas Rentry'nin masum olduğunu düşünmeye başlamışsın. Bu demek oluyor ki polis ve jüriye ahmaklık ediyor ya da yanılıyor. Ve sanırım benim de yalancı olduğumu ima etmiş oluyorsun." Winona kendisine niçin surat asıldığını şimdi anlıyordu. Mahkeme başvurusuna dair haberler umduğundan da hızlı yayılmıştı. Derin bir nefes aldı ve her kelimeyi incelikli bir dikkatle seçerek açıklama yapmaya koyuldu. Ama kalabalığa bakarken her şeyin farkındaydı. Kullandığı kelimeler itinayla seçilmiş ve gösterişli, tutkulu bir biçimde bir araya getirilmiş olabilirdi ama nihayetinde hepsi de ağırlığı olmayan şeylerdi. Havada süzülen sabun baloncukları gibi kayboluveren ses ve nefes parçacıklarıydı bunlar. Uzun süre önce yapılmış bir hatayı telafi etmek kimsenin umurunda değildi. Kimse Dallas Rentry'yi umursamıyordu. Açıklamasının orta yerinde Trumbull sözünü kesti. "Süren doldu Winona." Alkışlar duyuldu. 26. bölüm. Bu hayatımın en kötü Noel'iydi. Kiliseye gittik ama bence bağışlayıcılık ve sadakat hakkında yapılan konuşmaların hepsi saçmalık. Yani kasabada Winona teyzemle konuşan yok ve onun yapmaya çalıştığı tek şey insanlara babam hakkında yanılmış olabileceklerini anlatmak. Babam da yardımcı olmuyor çünkü hala benimle görüşmüyor. Winona teyzem onun bana kelepçeler içinde ve parmaklıklar ardında görünmek istemediğini söylüyor. Ama bu çok saçma. O kadını öldürmediğini babamın ağzından bir duyabilseydim her şey daha kolay olurdu. Biliyorum. Bütün bunları Jesse'yle de konuşmaya çalıştım ama bu bile eskisi kadar işe yaramıyor. Okulda orada burada konuşuyoruz ama insanlar artık bizi izliyor. Parmaklarıyla gösteriyor ve fısıldıyorlar. Sömestr sırasında onu hiçbir yerde bulamadım. Saklandığını ve benimle birlikte görünmek istemediğini biliyorum. Bunu bilmek çok kötü. Babasının Winona teyzeme ne kadar öfkelendiğinin farkındayım. Jesse büyükannesinin de ağlayıp durduğunu söylüyor. Bu durum beni acayip uyuz ediyor. Niye herkes kafayı babamın bir katil olmasıyla bozmuş? Onun masum olduğu fikri herkesi deli ediyor gibi sanki. Winona teyzem insanların hukuka ve polislere inanmaya ihtiyaç duydukları ve bizden korktukları için böyle yaptıklarını söylüyor. Ama bu son derece yapmacık. Noel gecesi büyük babamlardan eve döndüğümüzde annemle bu konu hakkında konuşmaya çalıştım. Üzgün olduğu belliydi ve bir şeye kafası bozulduğunda hep yaptığı şeyi yapıyor. Ağzını bıçak açmıyor ve sanki beklediği bir şey varmış gibi pencereden dışarı bakıyor. Ama eline babama yeniden inanmak için bir fırsat geçti. Hatta belki de onun yeniden evimize dönmesini bile umut edebilir. Ama o, Winona teyzemin bunu denemeye kalkışmakla bile hayatımızı mahvettiğini düşünüyor. Ben de bu gece ona sordum. Neden babamın evimize dönmesini istemiyorsun dedim. Ve ağzını bile açmadı. Orada yokmuşum gibi çekip mutfağa gitti. Ben de odama gidip kapıyı çarptım. Ne de mükemmel bir Noel. Not. Bu arada Winona teyzem sesimi açık ara farkla kaydetti. Düzeltiyorum. Bu arada Winona teyzem seçimi açık ara farkla kaybetti. Dedikodulara bakılırsa ona yalnızca Aurora teyzem ile annem oy vermiş. Vivian Noah'nın odasının kapısını çarptığını duydu. Başını eğdi, tutmakta olduğu soluğunu bıraktı. Bu böyle sürüp gidemezdi. Dik durup uzun süre önce kaybettiği gücünü toplamaya çalışarak koridordan geçti ve oğlunun odasına yaklaştı. Kapıyı çalıp Noah'nın asabi bir sesle "Gel, seni durduramam." dediğini duyduğunda ona ne söyleyeceğini düşünüyordu. Kapıyı açıp içeri girdi, duvara iliştirilmiş posterler ile resimlere bakıyormuş gibi yaptı. "Dallas'ın geri dönmesini niçin istemediğimi sordun. Sen de pencereden dışarı baktın." Vivi sonunda dönüp oğluna baktı. "Evet, yanına oturabilir miyim? Bilmiyorum, yapabilir misin?" Vivi Noah'nın yatağına yaklaştı. "Kenara kay." Yanına oturdu. "Küçükken odanda elektrik olmadığı zamanları hatırlıyor musun? Böyle yanına oturup cep fenerinin ışığıyla sana kitap okurdum. Karanlık Yükseliyor adlı romanı severdin hani." "Soruma cevap ver anne."